Kitabın adı Hüzün, Dürbünümde 40 Sene, yazarı Ayşe Kulin, 23. Ayrım. Ali'yi Eylül başında okuluna yolcu etmiştim. Aynı sınıfı bir kere daha okuyacaktı. Babası sınıfta kaldığı için harçlığını kesmişti. Kış aylarında çekeceğim filmlere güvenerek ona her ay biraz para yollama sözü verdim. Mete Ali ile dönmedi. Onun üniversitesinin başlamasına daha vakit vardı. Ana oğul arabaya atlayıp Bodrum'a gittik. Deniz kenarındaki TMT otelinde kaldık. Ben bir ay öncesinde yine aynı otele Ali ve küçük oğlanlarla gelmiştim. İki oda tutmuştum. Biri Ali ile benim için, diğeri Kerim ile Selim için. Resepsiyondaki adamın şimdi yine karşısındaydım. Bu kez yanımda Mete ile. İki kişilik bir oda istiyorum dedim. Gözlüklerinin üzerinden bir bana bir de Mete'ye baktı. O benim oğlum. 18 yaşındaki delikanlıya tekrar bir göz attı. Yüzünden sen de hep aynı palavrayı atıyorsun diyen alaylı bir ifade geçti. Kızardım. Çıkar oğlum kimliğini de gösterelim beye dedim. Mete'nin soyadının değişik olduğunu tamamen unutmuştum. Hatırlayınca telaşlandım. Tamam oğlum, tamam. Sok cebine kimliğini. Karar veren ne dedi çocuk. Adamın yüzüne bir daha hiç bakmadan anahtarı alıp odamıza yürüdük. Kimin ne zannedeceğine boş verip baş başa 3 güzel gün geçirdik. Sabahları deniz kenarındaki rıhtımda yan yana uzanıyorduk. Mete'nin dertlerini dinliyordum. Babasıyla konuşamamaktan şikayet ediyordu. Rosie'yi bitirdiği yıl Amerika'da iyi bir üniversiteye girme imkanı yakalamış. Gitmeyi çok istemiş ama babası dinlememişti bile. Babasının Londra'da ya da Güney Fransa'daki evinde kaldığı günlerde söylediğine göre ne kız ne de erkek arkadaşlarını eve davet edebiliyordu. Kız arkadaşı zaten hepten yasaktı. Erkek arkadaşın ise eve çağrılması yasaktı. Tatil sabahları geç saatlere kadar uyumak yasaktı. Akşam eve geç gelmek yasaktı. Her şey yasaktı. Bak Mete dedim, sen zannediyor musun ki benim senin yaşlarındayken hayatım değişikti? Tonton bildiğin deden de hiçbir şeye izin vermezdi. Ben biraz da o yüzden çok genç yaşta evlendim. Babanın böyle yapması seni sevmediğini göstermez. Dedenin beni sevmediğini iddia edebilir misin? Çok komik olur doğrusu. Babamla dedemi karşılaştırıyorsun. Hiçbir şey anlamadım anne dedi Mete. Bodrum dönüşü Mete'yi Cenevre'ye yolcu ettim. Fakültesini değiştirmişti. Hukuk yerine ekonomi okuyacaktı. Oğluma sımsıkı sarıldım. Bu senin son şansın Mete dedim. Elimden geleni yapacağım ama sadece bu yıl. Yine çıkarsan benim desteğimi de kaybedersin ona göre. Biliyorum anne dedi. Sahil yolundan akarak eve gelirken ben ne yaptım diye düşündüm. Nasıl altından kalkacağım bu yükün? Ya yeni reklamlar alamazsa Tunca? Ben nasıl söz verdim Mete'ye? Neye güvenerek söz verdim? Tek derdim Mete olsa iyiydi. Oğlanlarla yaptığımız tatilde çok para harcamıştım. Giderken Ali'nin cebine para koymuştum. Elimde avucumda fazla bir şey kalmamıştı. Okullar açılırken Kerim'le Selim'e alışveriş etmem gerekiyordu. Ceketleri idare ederdi ama pantolona, ayakkabıya ihtiyaçları vardı. Koko'ya da yüklenemezdim çünkü o da kendi oğlunun açıklarını kapatıyordu ne zamandır. Eve girer girmez Tunca Bey aradı seni dedi Koko. Telefon bekliyor. Tunca'ya telefon ettim akşam. Tatilin bittiyse işbaşı yap Ayşe dedi Tunca. İşler açılmaya başladı. Yarın buluşalım, birlikte gidelim müşteriye. Olur. Nerede müşterinin yeri? Beyoğlu'nda. Taksim'de 2'de buluşalım mı? Tamam. Taksim'de buluştuk. Ben, Tunca ve Tunca'nın asistanı Murat Ateş, İstiklal Caddesi üzerindeki büroya gittik. Yolda yürürken adım başı polise rastlıyorduk. Bana mı öyle geliyordu acaba? İnsanlar korkarak, ürkerek, dört yanlarını kollayarak yürüyordu sokaklarda. Beyoğlu'nun en sevimsiz yıllarıydı. Şık ve şaşalı devrini çoktan kapatmış, civcivli yaşamına henüz başlamamıştı. hırpani kılıklı adamların dolandığı, el arabasında korsan kaset satan satıcıların cirit attığı caddede kalabalığın arasında ite kaka ilerliyorduk. "Çocuklar, bugünlerde bir ihtilal bekleyin," dedi Tunca, damdan düşer gibi. "Nereden çıkardın bunu?" diye sordum. "Dün rahmetli babamın bir dostuna rastladım vapurda. O söyledi." "Rahmetli babanızın dostu çoktan emekli olmuştur patron. O nereden bilecek ordu içinde dönenleri?" dedi Murat. "Bir de ihtilal çıkarmayın başımıza. Yeterince bela yokmuş gibi." "Ben mi çıkartıyorum oğlum? Sana da laf edilmiyor ha?" Sinirlendi Tunca. Sinirlendi miydi? Bütün hırsını Murat'tan çıkartırdı zaten. Murat, üvey kızı Nisan'ın kocasıydı. "Ekibi sen toparla Murat," dedi. "Ayşe'ye bırakma. Yaz aylarında sağa sola dağılmışlardır. Şimdi hep beraber Bebek Bar'a gidip bir şeyler içelim. Nisan'a da haber veririz, gelir." "Ben eve gideyim," dedim. "Kayınvalidem kendi evine dönmedi henüz. Birkaç güne kadar gidecek. Ayıp olur şimdi." "Yahu nasıl iş bu? Sen kocayı kapıya koymuşsun, anasını eve almışsın. Sen de bir tuhafsın ya Ayşe," dedi Tunca. "Unutma ki oturduğum evin esas sahibi Koko." "Ne zaman dönüyor evine Koko?" "Hafta sonunu geçirip gidecek. Bir an önce gitsin de biz de sana kavuşalım hayırlısıyla." Taksim Meydanı'nda ayrıldık. Ben arabamı bıraktığım park yerine yürüdüm. İş görüşmesi olumlu geçtiği için keyifliydim. Eve varınca "sen bu akşam çıkmıyor musun?" diye sordu Koko. "Yok Koko, evdeyim," dedim. İş sonrası gezmeleri sezonu henüz açılmadı. Yemekten sonra siyah beyaz televizyonun kumlu ekranının karşısına geçtik, haberleri dinledik. İstanbul'da birçok yere bombalı pankart asılmıştı. Tevekkeli değil, polis kaynıyordu her taraf. Bir hafta önce Fener'de bir plastik fabrikasında başlayan yangının büyümesiyle 50'ye yakın ev ve iş yeri yanmıştı. Harabe haline gelmiş yerleri tekrar tekrar gösteriyordu televizyon. İçimiz karardı. Sonra nihayet bir iyi haber. Ankara'da metronun temelini atmışlar. Kapattım televizyonu. Koko ile her akşam yaptığımız gibi "ne olacak bu memleketin hali" geyiği yapıp erken yattık. Sabah erken uyanıp aşağı indiğimde ev halkını televizyonun başında buldum. "Hayrola? Ne böyle sabah sabah televizyona üşüşmüşsünüz?" "Koş Ayşe koş, bak neler olmuş," dedi Koko. "Ne olmuş? Yine tanker mi çarpışmış?" "İhtilal olmuş," dedi Durmuş. Çoluk çocuk doluştukları kanepede kendime yer açtım. Televizyon belli aralıklarla tekrarlayıp duruyordu. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren başkanlığında kara, deniz, hava ve jandarma genel komutanlarından oluşan 5 kişilik Milli Güvenlik Konseyi ülke yönetimini ele almıştır. "Kızım, hayırlısı olsun. Bu gidiş iyi değildi. Sokakta yürüyemez olmuştuk. Ne bakıyorsun öyle yüzüme? Yalan mı Ayşe?" Televizyondaki tok sesli kişiden de benzeri sözler çalınıyordu kulağıma. Ülkenin kanlı bir kardeş kavgasının eşiğine geldiği bir sırada, siyasi idarenin ülkenin sorunlarını çözmede yetersiz kalması üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun verdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve kollama görevini millet adına emir ve komuta zinciri içinde yerine getirmek için tüm yurtta sıkı yönetim uygulanmasına ve yurt dışı çıkışlarının yasaklanmasına karar vermiştir. Parti yöneticilerinin gözaltına alınmasına, Durmuş, Afi ve Bahçıvan birazdan ordumuza dua ediyorlardı. Kerim ile Selim durmadan "ihtilal nedir anneciğim?" diye soruyorlardı. Telefon çaldı, koşup açtım, babamdı. "Duydun mu kızım?" dedi. Yorgundu sesi. "Duyduk baba, evcek." "Ne diyeyim, Allah hakkımızda hayırlı etsin. Sokağa çıkma yasağı var, sakın arabana atlayıp bu tarafa gelmeye kalkma," dedi baba. "Çocuklara alışveriş edecektik bugün. Zamanlaması kötü oldu bu darbenin. Yarın öbür gün kaldırırlar yasağı. Bak bir daha söylüyorum Ayşe, evinde otur, emi." "Olur baba," dedim. "Annen istiyor, ona veriyorum." Annemle konuştum. Annem Koko ile konuştu. Sonra anneannemi aradım. Yiğit telefon etti. Teyzelerimi aradım. Dayım beni aradı. Arkadaşlarımla konuştum. Babamla bir kere daha konuştuk. Herkes yollarda yürürken bir serseri kurşuna kurban gitmeden bitti bu iş diye rahat bir nefes almış gibiydi ama herkes tedirgindi. Her telefonun arkasından Koko, "Eren duydu mu acaba?" diye soruyordu seyahatteki oğlu için. "Koko, televizyonu açmadıysa nasıl duysun? Ancak yarın gazetelerde görür." diyordum. Kahvaltımızı etmiş, oturma odasında görüntüsünü bir türlü düzeltemediğimiz kumlu televizyonun neredeyse camına yapışmış, hep aynı şeyleri dinleyerek oturuyorduk. Çocuklara bahçeden dışarı adım atmamalarını sıkı sıkı tembih etmiştik. Hayri ve Fazile'ye telefon ettim. Onlar da herkes gibi hapistiler evlerinde. "Bize kadar yürüsene, sokaklar bomboş, gelen geçen yok," dedi Fazile. "Azıp duruyorlar sıkıntıdan benimkiler. Aşağı inip caddenin durumuna bir bakayım. Çocukları getiremem ama yol müsaitse ben gelirim." Koko neye yeltendiğimi duyunca "Onlar buraya gelsin. Niye kendini tehlikeye atan sen oluyorsun?" diye sordu. Bu annelerin hepsi aynı diye geçirdim içimden. Yine telefon çaldı. Bu kez arayan Eren'di. Koko'nun içi rahat etti. Oğluna uzun uzadıya olup biteni anlattı. Ben de konuştum Eren'le. Hemen dönmüyordu. İsveç'te iş toplantıları vardı. Bir hafta sonra gelebilecekti ancak. Zaten istese de gelemezdi. Havaalanları kapatılmıştı. Eren'in telefonundan sonra elime cüzdanımı alıp yokuşu indim, bahçe kapısının önüne çıktım. Gerçekten de deniz boyunca uzanan caddede incin top oynuyordu. Evimizin tam karşısına mafyanın denize kazıklar çakarak yaptığı enlemesine uzun, iğrenç yapı ki deniz kondu diyorduk biz ona. Gri ve sevimsiz bir baraka gibi gözüme battı yine. Eren ne kadar çok çabalamıştı o yapıya mani olmak için. Ruhsat sormuştu, belediyeye şikayet etmişti. Hatta bir keresinde denizi doldurmak için kum dolu kasalarıyla gelen kamyonlardan birinin şoförüyle kavgaya tutuşmuş, kamyonun kontak anahtarını denize fırlatmıştı. Şoförle alt alta üst üste yerlerde yuvarlanmışlardı. Polis çağırıp ayırmıştık onları ama kamyonun damperi kamyonu çalıştıramadıkları için havada kalmıştı. Ertesi gün köpeklerimizden birini caddenin orta yerinde ölü bulmuştuk. Çocuklar ne kadar çok ağlamışlardı. 2 gün sonra durmuş bana gelmiş, "Hanımım, elinizi ayağınızı öpeyim, konuşun beyle. Bu adamlar kötü adamlar, anahtar bulunmazsa köpeğin başına gelen çocukların başına da gelebilirmiş" diye benimle haber yolladılar ama ben beye söyleyemiyorum demişti. Evde benimkilerin dışında hemen hemen aynı yaşlarda 2 çocuk, Durmuş'la Afide vardı. Deli gibi telefona koşmuş, biri çocukluk, diğeri okul arkadaşım olan Baskın'la Tosun'u aramıştım. Türkiye'nin 2 önemli dalgıcını. Çanakkale Boğazı'nda 1. Dünya Savaşı'nda batan İngiliz gemilerini çıkarılıyorlardı o sırada. Kendileri gelememiş ama bir başka dalgıç arkadaşlarını yollamışlardı. Bana söylenip duran Eren'e avaz avaz bağırmıştım. "Senin yüzünden başımıza gelene bak, bir de söyleniyorsun. Ben nereden bulup çıkarıyordum bu çatlak kocaları? Boğazın sularında anahtar mı bulunur?" Bulunamamıştı tabii ki. Yeniden anahtar yaptırmıştık çilingire. Kamyonlarla günlerce toprak taşımış, denizi doldurmuş, üzerine kazıklar çakmış, geceleri gazino olarak kullandıkları tek katlı uzun bir bina yapmışlardı. Ne kadar çirkin, zevksiz bir şeydi. Bize komşu sayılan Eczacıbaşıların köşkünün önüne de denk geliyordu bina. Bir davette Nejat Eczacıbaşı'yla dertleşmiştik. Rahmetli Nejat Bey, "Bırakın belediye başkanını, ben valiye kadar çıktım," demişti. Vali bana ne dedi biliyor musunuz? "Azizim, bu beni aşıyor. Lütfen kurcalamayın," dedi. Şimdi kapıda durmuş, bu önümde yan yatmış balina gibi uzanan binaya bakıyordum. Bakalım darbeyi yapan komutanların gücü bu ruhsatsız, izinsiz binayı yıkmaya yetecek miydi? Hızlı hızlı yürümeye başladım Hayri ile Fazile'nin evine doğru. Evlerimizin arasındaki yürüme mesafesi 3 dakikaya geçmezdi. Az sonra onlarda olacaktım. Birden bir motor sesi duydum arkamda. Durdum, baktım. İçi asker dolu bir CMS'e yavaşladı, yanımda durdu. Önde oturan asker camı indirdi. Sıkı yönetim ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı var. Haberiniz yok mu sizin? Bir an ne diyeceğimi bilemeden durdum. Eviniz nerede sizin? Nişantaşı'nda dedim. Burada ne arıyorsunuz? Dün gece bir arkadaşımda kaldım. Şu evde. Şimdi evime dönüyordum çünkü. Çünkü evde kedi var. Gitmezsem açlıktan ölür, susuz kalır. O yüzden kedi uğruna canınızı tehlikeye mi atıyorsunuz? Beni yolda yürüyorum diye kurşuna dizmezsiniz herhalde. Hemen evinize dönün. Ben de evime dönüyordum zaten. Bakın ne diyeceğim. Ne tarafa gidiyorsunuz siz? Beni Taksim'e yakın bir noktaya. Binin şuraya haydi. Asker yere atladı. Ben şoförün yanına geçtim. Asker benim yanıma oturdu. Yola koyulduk. Yavaş yavaş gidiyorduk bomboş caddede. Tam adresinizi verin. Yiğit'in oturduğu yeri tarif ettim. Mim Kemal Öke Caddesi dedim. Hani Emlak Caddesi'ne paralel akan. Biz sizi evinizin önünde bırakırız. Sakın çıkmayın dışarı. Yoksa başınız belaya girer. Önde aracı kullananla pencerenin yanında oturan iki askerin arasında hiç konuşmadan gidiyorduk. Bebek istikametine doğru aşiyanı geçtik. Ayşe Sultan korusunun ağzında birkaç kişi duruyordu. Aa oya! Askerin yanındaki açık pencereden oya diye bağırıp el salladım. Oya beni gördü, gözleri fal taşı gibi oldu. Cemse'nin peşinden koşar gibi bir hareket yaptı ama koşmadı. Ne olur durun da bir sorun olmadığını söyleyeyim arkadaşıma dedim. Şimdi zannedecek ki beni tutukladınız. Panik yapacak, annemi filan arayabilir. Ne diye seslendiniz o zaman? Aracı kullanan arabayı durdurdu. Asker kafasını camdan uzatıp bağırdı. Arkadaşınızı evine götürüyoruz. Merak edecek bir şey yok. Ben Oya'nın evi o tarafta değil ki dediğini duyar gibi oldum ama askerler yollarına devam ettiler. Trafiksiz yollarda çarçabuk geldik Nişantaşı'na. Beni Mim Kemal Öke Caddesi'nde tam Yiğit'in evinin önünde indirdiler. Apartmana girdim, Yiğit'in katına çıkıp zili çaldım. Kapıyı Yiğit'in aşçısı Hıdır açtı. Yiğit her zamanki yerinde çalışma masasının arkasında oturuyordu. Yürüdüm masaya doğru. Okuduğu dosyadan kafasını kaldırıp baktı. Hoş geldin dedi. Bu kadar mı? Ne bu kadar mı? Yani sormayacak mısın nasıl geldiğimi? Sokağa çıkma yasağında Yeniköy'den Nişantaşı'na kadar gelmiş olmam sende hiçbir merak ya da heyecan uyandırmadı mı? Neyle geldim, nasıl geldim merak etmiyor musun? Herhalde arabana binip geldin. Çünkü otobüs dolmuş, taksi işlemiyor dedi Yiğit. Yiğit'in yüzüne baktım. O da kalın gözlüklerinin ardından ne olmuş yani dercesine bana bakıyor ve her zamanki gibi bacak bacak üstüne attığı sağ bacağını sinirli sinirli sallıyordu. Hayır, arabamla gelmedim. Bir askeri araca binip geldim. Geldiğim için sevinirsin sanmıştım. Yanılmışım. Buraya kadar gelmişim madem, beni görmekten gerçekten mutlu olacak insanların yanına gideyim bari. Yanıtını beklemeden hızla kapıya yürüdüm. Kapıyı küt diye vurup çıktım. Merdivenlerden inerken arkamdan seslenmesini bekledim ama seslenmedi. Eminim o anda benim niye kızdığımı düşünüyordu. Bomboş caddede karşıya geçtim. Karakol sokaktan koşarak Teşvikiye Caddesi'ne çıktım. Alaaddin'in dükkanının yanından sapıp top ağacından aşağı yürümeye başladım. Caddede yakalanmadığıma göre annemlere kazasız belasız gideceğim belliydi. Biri durduracak olursa bu kez yemin etsem başım ağrımazdı. Baba evime gidiyordum. Annemlerin ziline uzun uzun bastım. Kapıyı babam açtı. ''Aa Maço, nasıl geldin kızım? Sitare, koş bak kim geldi. Koş, koş. Kızım ben sana sokağa çıkma demedim mi? Nasıl geldin? Arabanla mı? Ya yakalansaydın? Ya seni tutuklasalardı?'' Annem de ''Nasıl geldin kızım?'' diye çığlıklar atarak geliyordu koridorda. Beni görmekten dolayı sevinç, merak hem de ''Ya sana bir şey olsaydı?'' korkusu vardı annemle babamın gözlerinde. Oh, nihayet ait olduğum yerdeydim. Beni gerçekten seven insanların yanında. Yaptığım işin saçmalığını ilk kez onlara sarıldığımda düşündüm ve ürperdim. Ya başıma bir şey gelseydi? Annemle babam nasıl da üzülürlerdi. Çocuklarım ne yapardı? Sıktım onları kollarımda, öptüm, öptüm. Durmadan nasıl geldiğimi soruyorlardı. Anlatacağım dedim ama önce eve telefon edip Koko'ya size geldiğimi haber vereyim. Beni merak ediyordur şimdi. 23. ayrımın sonu. Sayfa 213. Devamı 24. ayrımda.